Ayrım 5, sayfa 39. Doğru konuşmanın 4 unsuru. Sevgi dolu, içten, hakiki konuşma büyük sevinç ve huzur getirebilir. Fakat buna alışık olmadığınız için uygulama ister. Fazlasıyla doymak bilmez bir iştah. Güvensizlik ve öfkeye yol açan konuşma işittiğimizde bu şekilde konuşmaya alışırız. İçten, sevgi dolu konuşma için kendimizi eğitmemiz gerekir. Budizm'de 10 Bodhisattva eğitimi adlı bir uygulama vardır. Bunlardan 4'ü doğru konuşma ile ilişkilidir. Bodhisattva, hayatını bütün canlı varlıkların açısına hafifletmeye adamış bir aydınlanmış varlıktır. Aydınlanma her zaman bir şey konusunda aydınlanmadır. Acınızın doğası ve kökenlerini anlamaya başladığınızda bu da bir tür aydınlanmadır ve anında daha az acı çekmenize yardımcı olur. Kimimiz kendine karşı son derece eleştireldir. Bunun nedeni acımızı anlamamış olmamız. Kendimiz için bir bodhisattvaya dönüştüğümüzde artık kendimiz ya da başkalarını suçlamayız. Bodhisattva tatlı dille sevecen konuşup şefkatle de kulak verebilendir. Sebatla, özenle çalışan herkes bodhisattva haline gelebilir. Bir bodhisattva olmak için 10 yıl çalışmanız gerekmiyor. Sadece 5-10 dakika bile olsa oturup farkındalıklı nefes ve kendinize kulak verme alıştırması yapın. 10 Bodhisattva eğitiminden doğru konuşmaya ilişkin 4 Bodhisattva ilkesi şunlardır. 1. Doğruyu söyle. Yalan söyleme. Gerçeği tersine çevirme. 2. Abartma. 3. Tutarlı ol. Bencilce nedenler ya da manipülasyon amacıyla bir konuda biriyle bir türlü, başka biriyle başka türlü konuşma. 4. Barışçıl bir dil kullan. Hakaret, şiddet içeren sözcükler, acımasız konuşma, sözel taciz ya da suçlamadan kaçın. Doğruyu söyle. Doğru konuşmanın ilk unsuru doğruyu söylemektir. Yalan söylemeyiz. Gerçekten uzak şeyler söylemeye kalkışmayız. Gerçeğin fazlasıyla sarsıcı olduğunu düşünüyorsak, söylemenin ustalıklı ve sevecen bir yolunu buluruz. Fakat gerçeğe saygılı olmalıyız. Karşılarındakine sözel taciz uygulayıp acı veren, sonra da "Ben sadece gerçeği söylüyorum" diyenler vardır. Fakat gerçeği şiddetli ve saldırgan bir tavırla söylerler. Bu kimi zaman diğerlerinde büyük acıya neden olabilir. Gerçeği söylediğimizde sonuç bazen istediğiniz gibi olmaz. Gerçeği onun için tehdit oluşturmayacak, dolayısıyla dinleyebileceği şekilde nasıl söyleyebileceğinizi görmek için karşınızdakinin zihninin derinliklerine bakmanız gerekir. Sevgi dolu ve koruyucu bir biçimde söylemeye çalışırsınız. Gerçek olduğunu düşündüğünüz şeyin sizin kendi na tamam ve kusurlu algınız olabileceğini akılda bulundurmak önemlidir. Gerçek olduğunu düşünürsünüz. Fakat algınız yanlı olabilir. Bir şeyle engellenmiş olabilir. Yalan söylemek tehlikelidir. Gün gelir söylediğiniz kişi gerçeği öğrenebilir. Bu da felaket olabilir. Yalan söylemek, yaralayıcı olmak istemiyorsak sözlerimizin farkında olmalı, gerçeği söylemenin ustalıklı yollarını bulmalıyız. Gerçeği söylemenin birçok yolu vardır. Bu bir sanattır. Gerçek uzun ömürlü ilişkiler için sağlam bir temeldir. İlişkinizi gerçek üzerine kurmazsanız er geç dağılıp gidecektir. Gerçeği söylemenin karşımızdakinin kolayca anlayabileceği yollarını bulmamız gerekiyor. Kimi zaman en incelikli sözler bile yaralayıcı olabilir. Bunda bir sorun yok. Acı iyileşebilir. Sözleriniz şefkat ve anlayışla söylenmişse acısı daha çabuk iyileşecektir. Acı yararlı olabilir. Acı da hayır olabilir ama diğerine gereksizce acı çektirmek istemezsiniz. Sarsıntı ve acıyı en aza indirebilirsiniz. Gerçeği diğerlerinin fazlasıyla acı çekmeyeceği biçimde iletmeye çalışabiliriz. Önemli olan kendilerini güvende hissetmeleridir. Anlamayabilirler ya da anlamaları zaman alabilir. Algıları bizimkinden farklı olmaya devam edebilir. Bazen durumu karşınızdakine benzer, başka birinin öyküsüyle başlayabilirsiniz. Bu şekilde fikre alışabilir. Başka birinin hikayesini dinlemek daha kolaydır. Ne dersin diye sorabilirsiniz. Sence onun gerçeği duyması iyi olur mu, olmaz mı? Genelde evet, gerçeği işitmek iyidir denir. Kimi zaman karşınızdaki sonuca kendiliğinden ulaşacak ve diğerinin hikayesinden ders çıkaracaktır. Gerçeği diğerinin kulağına gidecek şekilde söylemek hayli alıştırma ister. Abartma. Doğru konuşmanın ikinci kısmı uydurma ve abartıdan uzak durmaktır. Önemsiz bir şeyden konuşmak ister ama abartır ve çok büyük gösterirsiniz. Söz gelimi biri bir hata yapmıştır, olduğundan çok daha kötüymüş gibi abartırsınız. Kimi zaman kendimizle konuşurken öfkemizi haklı çıkarmak, hatta beslemek için bir şeyi son derece trajik gösteririz. Söylediğinizde gerçek payı olabilir fakat diğerinin yaptığını abartarak onun yanlış bir imgesini çizersiniz. Zararsız görünebilse de bu sizi gerçekten uzaklaştırır. İlişkideki güveni de ortadan kaldırır. Tutarlı ol. Üçüncü bir yanlış konuşma türüne Vietnam dilinde çatal dil ya da çifte dil deriz. Birine bir şey söylerken bir avantaj elde etmek için aynı konuda başka birine başka şey söylemek demektir. Aynı durumdan çelişik biçimlerde söz edersiniz. Bu bölünmeye yol açar ve kişi ya da grubun dayanaksız bir şekilde diğer kişi ya da grup hakkında olumsuz düşünmesine yol açabilir. İki tarafta da çok acıya, hatta düşman haline gelmelerine neden olabilir. Doğru konuşma, sözünüzün eğri olmayı ve içeriği kendi lehinize veya sizi daha iyi bir ışık altında gösterecek şekilde değiştirmemeyi gerektirir. Barışçı bir dil kullan. Doğru konuşmanın dördüncü yönü, şiddet, yargı içeren, aşağılayıcı, suçlayıcı konuşmadan uzak durmaktır. 4. Ölçüt. Buda'nın zamanında insanlar kendi zihinlerindekine takılı kalıp öğretileri öğretmenin kastetmediği biçimlerde yorumladılar. Buda ve öğrencileri herhangi bir öğretinin içermesi gereken 4 ölçüt ortaya koymuştu. Bu 4 ölçüt bugün biz ve başkalarının doğru konuşma uygulayıp uygulamadığını ve gerçeği etkili bir biçimde söyleyip söylemediğini değerlendirmemizi sağlıyor. Bunlar şunlardır. 1. Dünyanın diliyle konuşmalıyız. 2. Düşünme biçimleri ve öğretiyi alma becerilerini yansıtacak biçimde farklı kişilerle farklı biçimde konuşabiliriz. 3. Tıpkı hekimin doğru ilacı yazması gibi biz de doğru öğretiyi insanına, zamanı ve zeminine göre veririz. 4. Mutlak gerçeği yansıtacak şekilde öğretiriz. İlk ölçüt. Dünyanın dilini konuş. İlk ölçüt, dünyevi görüş biçimini anlamaktır. Bazen insanların konuştuğu gibi bir dil ve onların görme biçiminden yararlanmamız gerekir. Dünyanın dilini kullanmazsanız, çoğu kişi ne dediğinizi anlamayacaktır. Bu durumda sadece zaten sizin gibi düşünenlerle iletişim kurabilirsiniz. Bu, Vietnam dili ve Arapça öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Ama insanlarla gündelik yaşam deneyimlerine uygun bir biçimde konuşmanız gerektiğini işaret ediyor. Örneğin gökyüzünün yukarıda, yeryüzünün aşağıda olduğunu söyleriz. Burada oturduğumuzda bizden yukarısı yukarı, altımız da aşağıdır. Fakat gezegenimizin diğer tarafında oturanlar için bizim aşağı dediğimiz onların yukarısı, bizim için yukarı olan da onlar için aşağısıdır. Yani aşağı ve yukarı bir gerçektir ama göreli bir gerçek. Bundan ortak bir dil olarak yararlanarak her seferinde uzun uzadıya aşağı ve yukarı kavramlarını tartışmamız gerekmeksizin birbirimizle iletişim kurabiliriz. İkinci ölçüt, karşındakinin anlayışını gözeterek konuş. İkinci ölçüt, herkesle farklı bir biçimde konuşabileceğimizi söylüyor. Bu çatal dili, yani özden ayrı sözü konuşmamamız gerektiğini söyleyen doğru konuşma unsuruyla çelişmiyor. Sözlerimizin başkalarına gerçekten erişebilmesi için hakikate sadık içeriği korurken, bir yandan da muhatabımızın bakış açısını ve anlayışının farkında olmamız gerekir. Biriyle bir biçimde konuşurken, başka biriyle farklı bir şekilde konuşmamız gerekir. Nasıl algıladığını görmek için karşınızdakine derinlemesine bakmalı, başkalarının ne dediğini anlaması için de bunu hesaba katarak konuşmalısınız. Karşınızdaki derin bir anlayış sahibi ise de bunu göz önünde bulundurarak konuşursunuz. Biri Buda'ya sormuş. Filanca vefat ettiğinde sence hangi cennete gider? Bu da onun şu ya da bu semavi aleme gideceği cevabını vermiş. Daha sonra başka biri, falanca öldüğünde nereye gider diye sorduğunda bu da hiçbir yere diye yanıtlamış. Onu işiten biri, Buda'ya neden iki kişiye farklı cevaplar verdiğini sormuş. Sorana göre değişir demiş bu da. Dinleyenin zihnine ve paylaştığımı alma yetisine göre konuşmalıyım. Adamın biri sabahleyin bir kadına bir kap süt bırakmış. Akşam üzeri geri almaya geldiğinde Bakmış süt tereyağı ve peynire dönüşmüş. Ben sana süt vermiştim ama sen bana tereyağı ile peynir iade ediyorsun demiş. Süt tereyağı ile bir midir, farklı mı? Bir değildir ama farklı da değil. Daha derin bir anlayış sahibi olanlara hiçbir şeyin kalıcı olmadığı, sürekli değiştiği gerçeğini yansıtan daha derin bir cevap vermelisiniz. Dolayısıyla verdiğiniz öğreti ve konuşma biçiminiz dinleyenin aklı ve dediğinizi anlama yetisine göre değişir. Karşınızdakinin evveliyatı ve yetilerine göre konuşursunuz. Üçüncü ölçüt. Hastalığa doğru ilacı yaz. Üçüncü ölçüt hastalığa doğru reçeteyi yazmaktır. Birine yanlış ilaç verirseniz ölebilir. Onun için her birine belirli bir ilaç verirsiniz. Bağlılık, doymak bilmez bir iştah ya da umutsuzluk yaşıyorsanız kendinizin öğretmeni olduğunuzu unutmayın. Bu güçlü duygulara kulak verebilir, gereksindiğiniz şifayı onlara aktarabilirsiniz. Size isim veren bir şey işittiğiniz ya da okuduğunuzda bunu kelimesi kelimesine tekrarlamanız gerektiğini düşünmeyin. Bu gerçekleri kendinizinkiyle nasıl uyumlu kılacağınızı düşünün. Aynı şekilde seslendiğiniz kişinin de zihnini, evveliyatını bilmelisiniz. Ona öğretiyi tamı tamına sizin işittiğiniz gibi vermek yerinde olmayabilir. Söylediklerinizi onun yetişme biçimine uyarlamalısınız. Fakat sözleriniz gerçek öğretiyi de yansıtmalıdır. Dolayısıyla dünyevi dili kullanabilirsiniz ama herhangi bir dünyevi dil değil. Diliniz hakikatten uzaklaşmadan duruma uymalıdır. Çocuklara ölüm ya da dünyadaki şiddetten nasıl söz ettiğimizi düşünün. Gerçeği onlara yetişkinlere yaptığımızdan daha farklı söylemez miyiz? Bir müze ziyaretim sırasında mumyalanmış bir insan bedeninin olduğu salona girdim. Küçük bir kız ölüye bakıyordu. Bir süre beraberce durduktan sonra korku dolu gözlerle bakıp bana "Bir gün ben de böyle ölüp kalacak mıyım?" demeye gelen sorusunu sordu. Nefes aldım, verdim ve duruma uygun yegane cevabı söyledim. Hayır. Umarım günün birinde sağduyulu bir ana, baba ya da dostu onunla bedenlerimizle dahil her şeyin gelip geçiciliğini ve Buda'nın hiçbir şeyin var olmayı tümüyle kesmediğini, varlıktan yokluğa geçmediğini söyleyen derin öğretisini konuşur. Fakat ona bunları söylemenin yeri de zamanı da değildi. Böylece bu koşullarda elimdeki en iyi yanıtı verdim. Hayır. Yetişkinlerle bile söylediklerimizi belirli bir konudaki hassasiyetlerini gözeterek çeşitlendirebiliriz. Bilgiyi insanların o an olmasa bile kendilerine katıp daha sonra kullanabileceği şekilde vermek isteriz. Yalan söylemek değildir bu. Gerçeği ustaca söylemektir. Jain geleneğinden gelen bir adam Buda'ya insanların benliği olup olmadığını sormuş. Buda benlik diye bir şey olmadığını söyleyebilirmiş ama susmuş. Adam "O vakit benliğimiz yok mu?" diye sormuş. Buda sessizliğini korumuş. Daha sonra Ananda Buda'ya "Benlik olmadığını neden söylemedin?" diye sormuş. Buda "Görüşüne bağlılığını biliyorum. Benlik yok desem dağılıp gider. Çok acı duyabilirdi. Öğretimize göre benliksizlik doğru olsa da susmak daha iyi olacaktı." Dördüncü ölçüt. Mutlak hakikatin yansıtıcısı ol. Dördüncü ölçüt, mutlak gerçek, şeylerin doğasına ilişkin en derin hakikattir. Bunu "ayrı bir benlik yoktur" ya da "doğum ve ölüm diye bir şey yoktur" benzeri cümlelerde bulabilirsiniz. Mutlak gerçek doğrudur. Nihai hakikat tanımına en uygun şeydir. Fakat bunu sindirebilecekleri şekilde ustalıkla iletecek bir öğretmenleri olmamışsa insanları karmaşaya sürükleyebilir. Onun için işitmenin başkalarının zoruna gideceği bir şey söylememeniz gerektiğinde alçak gönüllü olup bu şeylerden söz etmenin yolunu bulmak için daha da derinlere bakmalıyız. Doğum ve ölümün olmayışı gibi kimi mutlak gerçekler vardır ki onları gündelik düşünme biçimimiz ve hayatlarımızda kavramak çok zordur. Fakat bize bulut gibi basit bir şey gösterildiğinde onun ne doğduğu, ne öldüğü, sadece biçim değiştirdiğini kolayca kavrayabiliriz. Bu mutlak gerçekler bize soyut gelebilir. Fakat derinlemesine bakarsak ya da gördüklerimizi konuşacak bir öğretmen veya yol arkadaşımız varsa göreceğimiz gibi doğal alemde nereye baksak gözümüzün önündedir. Bu dört ölçütü kullanırsanız bir şey okur, dinlerken kafanız karışmayacaktır. Bunlar başkalarını iyi dinlemenize ve arkadaş sohbetleri olsun, topluluğa konuşma veya dinleme, yahut dinsel ya da din dışı bir metin okurken olsun, kendinizi gündelik hayatta etkili bir biçimde ifade etmenize de yardımcı olabilir. Herhangi bir durumda gerçeğin ne olduğuna ve en iyi karşılığı vermeye dair derin bir anlayışınız olacak. Bu eğitim konuşmayla kalmaz, dinleyişimizle de ilgilidir. Yalnızca zihin ve dile değil, kulağa da odaklanır. Daha derin dinleyip daha berrak gördükçe bundan şefkat doğar ve ilgili içten niyetlerimizi yansıtan farkındalı konuşmadan yararlanırız. Duyarsızca ve kaba konuşma yerine muhabbetle dinlemeye başlarız. Diğerinin acısına şefkatle kulak verebildiğimizde bundan kendimiz de fayda sağlarız. Şefkatimiz bizi mutlu ve huzurlu kılar. Şefkatle dinlediğimizde öfke dolu olduğumuz vakit anlayamayacağımız şeyleri anlarız. Derinlemesine dinlemek bir tür derinlemesine bakmaktır. Gözlerinizle değil de kulaklarınızla bakarsınız. Gözlerinizle baktığınızda acıyı görebilirsiniz. Kulaklarınızla baktığınızda o kişinin sözlerinin titreşimini işitebilirsiniz. Vietnam dilinde Bodhisattva Avalokiteshvara'ya Kuan Dham, Çince'de Kuan Yin denir. Kuan tefekkür eden, Dı dünya, Am da sestir. Kuan Dham dünyanın bütün seslerini, ıstırabını dinler. Siz de böyle kulak verdiğinizde içinizde şefkat uyanır ve huzur duyabilirsiniz. Lütfen büyük bir şefkatle dinleyin. Kötü bir haberle üzüntü içinde olsanız bile şefkatiniz yaşadığınız çalkantıyı yatıştıracak, kendinizi daha sakin hissedeceksiniz. Anlamalarına yardımcı ol. Hindistan'a son gidişimde ülkenin en çok satan gazetesi Times of India'da bir günlüğüne misafir editörlük yapma daveti aldım. 2008 Ekim'inde Gandhi'yi anma günleri sırasındaydı. Gazetenin düzenli editörleriyle toplantıdaydık ki Pakistan sınırındaki Mumbai'de birçok kişinin öldüğü bir terör saldırısı haberi geldi. Editörler, bugün bir gazeteci olsanız bu kadar çok kötü, pek az da iyi haber olduğunda bunu nasıl verirdiniz? Gazeteci olarak nasıl davranmalıyız diye sordu. Zor bir soru. Muhabirlerin haberi vermesi gerek. Fakat gazeteciler eğer yalnızca şok, korku ya da infialden hareket ederse okuyucunun korku ve öfkesini besleyecek, muhtemelen daha da şiddet doğuracak şekilde haber yapacaktır. O halde böyle haberler aldığımızda ne yapabiliriz? Cevabımı hemen vermedim. Nefesime dönerek bir süre sessiz kaldım. Diğerleri de sessizliği korudu. Sonra gerçeği söylemelisiniz dedim. Fakat öyle söylemelisiniz ki insanlarda korku, öfke ve intikam tohumları sulanmasın. Bir uygulayıcı olarak oturup derinlemesine bakmalı ve neden biri çıkıp masum insanlara şiddet uygular diye sormalısınız. Derinlemesine baktığınızda şiddete sapanların duruma ilişkin yanlış bir algı sahibi olduğunu göreceksiniz. Algılarının doğru olduğundan emindirler. Patlamada kendileri de ölürse doğrudan cennete gidip tanrılarına kavuşacaklarını düşünüyor olabilirler. Herkes yaşamak ister. Kimse ölmek istemez. Ama başkalarını öldürürken ölmekle tanrının işini gördüklerini düşünebilirler. Diğer taraftakilerin tanrı düşmanı olduğunu düşünüyorlar. Bunun yanlış düşünce olduğunu görebilir, onlara derin bir merhamet duyabilirsiniz. Böyle bir görüşün sahibi için hayat kapkaranlıktır ve bunun çok acısını çeker. Her yerde pek çok yanlış algı var. Bunlar durdukça teröristlerin sayısı sadece artacak. Onları ortaya çıkarmak, kontrol altına almak çok zor olacak. Bir terörist topluluk şiddetle yok edilse diğeri ortaya çıkacak. Bunun sonu yok. Onun için editörlere şöyle söyledim. Terörist eylemlerin haberini yaparken merhamet ve derin anlayışınıza başvurun. Olayı öyle aktarın ki okur öfkeye kapılıp belki kendisi de başka bir terörist haline gelmesin. Gerçeği söyleyebiliriz. Fakat insanların anlamalarına yardımcı olmak zorundayız. Anladıklarında öfkeleri azalacaktır. Umutlarını yitirmez. Istırabın bu türünü sürdürmemek için ne yapıp yapmayacaklarını, neyi tüketip tüketmeyeceklerini bilirler. Böylece o sabahki mesajım, olayları insanların umutsuzluk ve öfkelerini çoğaltmayacak biçimde ortaya koyup yansıtmamız gerektiği oldu. Bunun yerine yaşananların nedenini anlamalarına, içgörü ve merhametlerinin artmasına yardım edebiliriz. Derinlemesine bakışla büyük bir fark yaratabiliriz. Çözüm gerçeği saklamak değildir. Gündelik yaşamda doğru konuşma. Doğru konuşmanın dört eğitimi bize her gün ayrımsızlık, bağışlayıcılık, anlayış, destek ve sevgi ifadesi sözcükler kullanmayı hatırlatır. Merhametli bir dille bir şey söyleyebilmek ya da yazabilmek son derece özgürleştiricidir. Bu şekilde konuşmak, konuşan kadar konuşulan için de iyileştiricidir. Ayrıca bu dört eğitim, söylediğimiz zehir, ayrımcılık ve nefret içeren her şeyin bize ve başkalarına acı çektireceğini de anımsatır. Basit bir denklem, yanlış konuşma kötü ruh haline yol açar. Doğru konuşma esenlik ve şifa getirir. Her gün insanlara şifa ve yardım sunabilecek bir şey söyleyebiliriz. Bir yetişkin bunu yapabilir. Çocuk da yapabilir. Bir iş insanı, politikacı ya da öğretmen de. Özel bir an beklememize gerek yok. Şu anda her ne yapıyorsak durup doğru konuşma içeren bir e-posta göndererek içimizdeki ve başkalarındaki acıyı anında hafifletebiliriz. Ayrım sonu, sayfa 49.